Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün matematiği konuşacağız. Eğitim süreçlerimizin en önemli derslerinden birisi matematik. Ve matematik bizde bir problem. Çünkü öğrencilerimiz, çocuklarımız matematikte yeterli başarıyı gösteremiyorlar. Gerek uluslararası sınavlarda, PISA gibi sınavlarda, gerekse onun içerideki benzerlerinde, mesela Abide ismi verilen sınavlarda, matematik alanında oldukça düşük başarı sonuçları alınıyor. Önceleri acaba PISA Türkiye'den öğrenci seçerken ön yargılı mı davranıyor, başarısız illerimizden öğrenci mi seçiyor gibi bir kuşku dillendirildi. Daha sonra PISA'ya benzer içeride bizim yetkililerimizin soruları belirlediği, katılacak öğrencileri belirlediği bir uygulama yapıldı, bir deneme yapıldı, sınav yapıldı. Buna Abide ismi veriliyor kısaltılmışıyla. Orada da PISA'ya benzer sonuçlar çıktı. Sınava giren öğrencilerimizin %26 küsuru matematik alanında başarısız oldular. O zaman bütün eğitim sistemimiz üzerinde düşünmek gerekiyor. Belki benzeri bir durum fen derslerinde söz konusu, benzeri bir durum yorumlama, sentez kurma konularında söz konusu. Bütün bunların belki detay gibi algılanacak ama bütün bunların teker teker ele alınıp neden bu tarz sonuçlar ortaya çıkıyor, başarı nasıl artırılabilir, bunlar üzerinde durulması gerekiyor. Onun için bugün matematik üzerine konuşalım istedik. Bir bilim adamımızla, öğretmenlerimizi yetiştiren bilim adamlarımızla konuyu değerlendirelim. Acaba problem nerede? Öğretmenlerin yetişme zemininde mi, çocuklarımızda mı, matematik dersinin düzenlenişinde mi, anlamlandırılışında mı, hangi alanda problem var? Bunu bir bilim adamımızla değerlendirelim istedik. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nihat Altınışık hocayla konuşmak istedik. Bir telefon bağlantısıyla kendisine ulaşacağız ve matematikle ilgili bütün sorunları değerlendirmeye çalışacağız. Nihat Hocam hayırlı günler. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz.
Hamdolsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle gün içerisinde bağlandık. Sağ olun, eksik olmayın.
Allah razı olsun.
Hocam şimdi matematiği konuşalım dedik. Yani bu eğitim konuşmaları diye bir program yapıyoruz. Böyle detay gibi algılanabilecek konuları da özellikle gündeme almaya çalışıyoruz. Malum matematik eğitimi Türkiye'de tartışılıyor bu PISA sonuçlarında. Ne bileyim daha sonra içeride yapılan Abide sınavlarında öğrencilerimizin matematikte oldukça düşük bir noktada olduğu ifade ediliyor. Bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani sizler de eminim gözlemliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Yani bu tabii matematik alanında çocuklarımızın aldığı sonuçlar ileride hayata da intikal ediyor, değil mi?
Evet.
Yani yani o zaman niye başarısızız? Ne oluyor ki yeterli dünya standartlarından daha düşük noktada kalıyoruz? Bunları konuşalım istedik.
İnşallah.
İsterseniz inşallah şuradan başlayalım. Siz takip ediyorsunuz, değil mi? Bu PISA sonuçları olsun, içeride yapılan sınavları olsun, takip ediyorsunuz. Nasıl karşılıyorsunuz siz yani bu olguyu, yani bir matematik bilim insanı olarak?
Sayın Ahmet abimiz, evet, çok önemli bir konuya değindiniz gerçekten. Eğitim bizim biliyorsunuz en büyük sorunumuz. Yıllarca bunu çözemedik. ve milli dedik. Milli olduğu tartışmalar oluyor. Ulusal yapmaya çalışıyoruz, uluslararası yapmaya çalışıyoruz. Bize uymuyor. Dolayısıyla büyük bir sorunumuz var. Ve bu sonuçlara bakıldığında matematikteki bizim başarısızlığımız veya alınan puanlar, yani öğrencilerimizin hak ettiği puanlar değil. Burada öğrencilerimiz yani başarısız değil de yani bu puanı hak etmiyorlar. Bunlar daha yüksek puanları hak edecek kapasitede öğrenciler. Sadece bu kapasitelerini aktif hale getirmede problemlerimiz var, sıkıntılarımız var. Yoksa ben tahmin ediyorum ki yani Avrupa'daki bir öğrenci bizim yani Türkiye'deki öğrenciden bir üstün tarafı yok. Bizimkiler gerçekten daha da üstündür.
Aktif hale getiremiyorlar dediniz. Evet. Yani ana problem orada ortaya çıkıyor. Nasıl yani, bilgi var, onu mu sınavlarda gösteremiyorlar, yoksa bilgide mi problem var?
Evet, meseleyi şöyle baştan alalım Ahmet abimiz.
Ha, lütfen.
Şöyle diyelim. Şimdi şu var. Mesela TIMSS, yani yazı TIMSS yazılıyor ama
evet.
İngilizcenin kısaltması olduğu için TIMSS var.
Evet.
Onun yaptığı çalışmalar var. Bakın o çalışmalarda kendilerinin kendi becerilerini artırmak için bu tip değerlendirmeler ve sınavlar yapmaya çalışıyorlar. Onun akabinde bir de PISA var, sizin dediğiniz gibi.
Evet.
Program for International Student Assessment adı altında.
Evet.
PISA yazılışı. Bu OECD ülkelerin desteklediği bir programdır.
Evet.
Ve bunu da uyguluyorlar. Kendilerine göre bir değerlendirme yapıyorlar. Tabii bu değerlendirmeyi yaparken de diğer ülkeleri de baz alıyorlar ki kendi kalitelerini ortaya çıkarmış olsunlar.
Evet.
Ve bu sonuca göre de kendilerini diyorlar ki biz şuradayız, siz de aşağıdasınız.
Evet.
Dolayısıyla burada bizim üzerinde duracağımız sorunlar şu olsa gerek. Bir, milli eğitim sistemimizi, yapımızı tekrar baştan gözden geçirmemiz lazım. Bize göre olmalı.
Evet.
Bize göre olmalı. Yani dışarıya göre, işte Finlandiya'yı örnek alalım. Ya Finlandiya'nın yapısı farklı, ekonomisi farklı, öğrenci düşünce tarzı farklı. Ailenin yaşantı tarzı farklı, bizdeki farklı.
Evet.
Dolayısıyla bize özgü bir eğitim sistemini oluşturmamız lazım. Şimdi hocam, bu isterseniz bu araştırmaların sonuçlarına göre mesela TIMSS hakkında ben bilgi vereyim. Ondan sonra TISA hakkında bilgi vereyim. Ondan
lütfen,
sonra bizim
lütfen.
ABİDE kısaltısı, ABİDE gerçekten güzel bir şey yapmışlar, kelime olarak çıkarmışlar.
Evet.
Bir ABİDE inşaat etmek gibi inşa etmek.
Evet. İsmi güzel,
güzel
doğru.
Şey.
Evet.
Gerçekten ismi güzel. İnşallah içeriği de güzel. Ben izledim, gerçekten müthiş şeyler var.
Evet.
Bunları bir genele bir yayabilsek
evet.
Yani sorun çözülecektir diye düşünüyorum. Ama şundan ben ümitliyim Sayın Hocam. İleride ciddi diyorum, ekonomide nasıl ki biz ivme kazandık, eğitimde de üst seviyelere çıkacağız diye düşünüyoruz hocam.
İnşallah, evet, inşallah. Bütün çabamız onun için, evet.
İnşallah. Şimdi hocam, TIMSS sadece 4. sınıfta 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanıyor. Yani 4 yılda bir uygulanan bir sınav programıdır.
Evet.
Yani 4. sınıftan 8'e. Öyle bir uyguluyorlar ki bakın Sayın Hocam, 4 yılda bir uyguluyorlar. Yani 4. sınıfta öğrenciyi değerlendiriyorlar.
Evet.
4 yıl sonra bir daha değerlendiriyorlar.
Evet.
Ya çok güzel bir şey. Bir de burada şunu da ortaya
yani
çıkartıyorlar.
Yani 4 yıllık gelişmeyi mi ölçmüş oluyor?
Evet. 4 yıllık gelişmeyi inceliyorlar.
Evet.
Şunu yapmıyorlar. Her yıl uygulamıyor. Yani öğrenci 4. sınıfta bir uyguladık, 5'e geçti bir uyguladık. Hayır. Çünkü eğitim sürecinde değişiklikler bir an için ortaya çıkmaz.
Evet.
Ama nedir? Süreci uzatırsak, periyodu uzatırsak daha net görürüz hataları.
Yani 4 yıllık eğitim birikimi öğrenciye ne kazandırmış, bunu ölçmüş oluyoruz.
Bizde şöyle bir şey var, bizde de zaten ona geçtik. 4+4+4 var ya, periyot
evet,
var.
Evet.
Çok önemli. Bu 4. sınıf öğrencisi demek ki ilk periyodun sonunda
evet.
Bir değerlendiriyoruz. Daha sonra 2. periyoda atıyoruz onu, 2. periyodun sonunda da değerlendiriliyor.
Evet.
Dolayısıyla gelişmeler çok güzel bir net şekilde ortaya çıkıyor. Buna göre de sorunları çözüyorlar. Tabii bu duruma göre bizdeki yapılan değerlendirmeler 4. sınıflarda başarımız bayağı iyi. 8. sınıfa doğru gidince düşüyor.
Evet.
Takdir edersiniz ki bu düşüş Sayın Hocam liseye doğru gittiğinde dibe doğru iniyor.
Evet.
Biz bekleriz ki, biz öyle diyoruz çocuklarımıza, öyle demiyor muyuz? İyi bir ilkokul eğitimi alırsa çocuk kendini götürür diye düşünüyoruz.
Öyle
ama görüyoruz ki, görüyoruz sonuçlar bunu göstermiyor, aşağı doğru düşüyor.
O zaman onu tahlil etmek lazım. Değil mi? Bu ikinci dörtte, üçüncü dörtte düşüşün sebeplerine.
Tabii bunları tahmin etmek lazım. Ve biz bu araştırmaya 2011'de 4 ve 8. sınıf olarak katılmışız. Bir de 2015'te katılmışız. Ama 2011'deki başarımız 2015'e göre düşük. Başarı da gitgide artıyor. Dediğimiz gibi 8. sınıflarda başarımız biraz daha yüksek ama tatmin edici değildir. Yeterli değil Sayın Hocam.
Evet.
Şimdi matematikteki başarı durumu şu şekilde, bu sonuçlara 2015'in Ulusal Matematik Raporu sonuçlarına göre şu şekilde, yani 4. sınıf düzeyinde Türkiye matematik başarı ortalaması 483 puan ile 49 ülke arasında 36. sırada yer almaktayız. 49 tane ülke var.
Evet.
Evet. 36. sıradayız. Yani bir de ortalamayı baz almışlar. Ortalama 500 puan olduğunu düşünecek olursak, ortalamanın altında Slovenya var, Yeni Zelanda var, Fransa var ve Türkiye var.
Evet.
Şimdi bakın, şimdi biz diyoruz ki biz niye bu haldeyiz? Kendimize biraz haksızlık ediyor gibi geliyoruz. Evet, bizim bir üstümüzde Fransa var.
Evet.
Fransa.
Yani o zaman şöyle demek lazım değil mi hocam? Fransa'da evet. Oturup kendi halini düşünmeli.
Düşünmeli tabii.
Yani evet. Ama bu yani Fransa var diye de biz kendimiz teselli bulmamalıyız değil mi? Yani?
Asla. Önce şunu ortadan kaldırmak için ben bunu söyledim. Ya vah olduk bittik. Yok öyle değil.
Evet.
Yani bakın, yani şunla olabilir. Yani alta düşebilirsin, yukarı çıkabilirsin. Bunlar önemli de bir geçiştir. Mühim olan olaya hakim misin, değil misin?
Evet, doğru. Doğru söylüyorsunuz, lazım. Evet.
Yoksa tamam, Fransa gerçekten dediğiniz gibi, yani siz de haklısınız. Fransa düşmüyor. Oho biz iyi durumdayız. O halde boş ver. Hayır öyle bir şey yapmamak lazım.
Yani sonuçta hocam 49 ülke diyorsunuz. Onun 36. sırasındayız. Yani 36 sıradayız. Bayağı aşağıdayız yani.
O kadar.
Bir de belki şu açıdan hocam, yani bizim genç bir insan birikimimiz var. Yani belki eğitim konusunda Fransa'dan da çok çabalamalıyız. Yani bu insan unsurunu yukarılara tırmandırmak için. Bir de İslam'ın dünyası içerisindeki konumumuz itibariyle büyük yatırım yapmamız gerekiyor insan unsurumuza. Değil mi yani?
Tabii Sayın Hocam. Ben başta da söyledim. Demiştim ki zaten, yani bizim öğrenciler bunu hak etmiyor.
Evet.
Neden? Dediğiniz o söylediğinize %100 katılıyoruz. Biz Müslümanlar veya Türk milleti ve toplum olarak biz sadece bu bilimi ülkemiz için değil, dünya için öğreniyoruz.
Evet.
Bunu şu anki Türkiye'nin yapısından anlıyoruz. Yani dolayısıyla biz sadece kendimiz için bakmıyoruz meseleye. Dünya olarak bakıyoruz. Dolayısıyla bir insanı yetiştirdiğimizde sadece Türkiye değil, evet, dünyaya faydası olacaktır.
Çok
zaten
önemli, evet.
Şu an için, bakın şu an için dünyada adam problemin olduğunu ortaya koyuyoruz.
Evet.
Ortaya çıkıyor.
Evet.
Adam sorunu.
Evet.
Kaliteli insanları yetiştirme sorunu. Şayet bunu biz aşarsak, ki aşacağımıza inanıyoruz.
Evet.
Çünkü potansiyelimiz gerçekten var. Bir de şu var, diğer ülkeler nezdinde bir kişileri şöyle yaparlar ya Sayın Hocam. Bir topluluk vardı, bir iş yapılacaktı. Ya sentik. Yani birileri mutlaka ne yapıyor? Türkiye'yi ön plana itiyor.
Evet.
Niçin itiyorlar? Demek ki bir potansiyel, bir güç var.
Evet.
Dolayısıyla biz bu kendimizi bu vazifede görevli kabul edip daha gayretli bir şekilde çalışmamız gerekeceğini düşünüyoruz. Evet.
Hocam bu şimdi, yani efendim, şuradan biraz başlayalım. Bu matematik hayatta ne işe yarar? Ya çok daha temelden bir şey vallahi sorayım size. Ya ne işe yarar? Acaba o işe yararlığını içselleştirerek matematiğe sarılmak daha farklı bir performansı gündeme getirir mi yani?
Sayın Hocam bakın, matematik soyut bir derstir, soyuttur.
Evet.
Hatta şöyledir, matematik bir icat da değildir, keşiftir, keşfedilmiş bir şeydir. Aynen şunun gibi, petrolün çıkması gibi, bulunması gibi.
Evet.
Yani insanoğlunun müdahale edemediği, olmasın, müdahale edemediği, bozamadığı bir yapıdır matematik. Dolayısıyla insanlar buna asla müdahale edemez. Aynen şunun gibidir, bir Allah'ın ayeti gibidir.
Evet.
Gerekli kesinlikle dörttür. Bunu kim dört yapabilir? Allah'tan başkası dört yapamaz.
Evet.
Bu bizim için ölçü.
Çok önemli Allah bir şey söylüyorsunuz. Evet.
Allah bizim için bir ölçü koymuş ki, şayet ölçü şudur. Yani teraziler vardır, tartar, daha sonra ayarı bozulur ya.
Evet.
Ne yapıyorlar? Evet, biz bunu ne yapalım? Bir ölçü ve ayarını yaptıralım. Yani nedir? Bir ölçü var, ölçüye kıyas yapıyorlar. Diyorlar ki bak evet siz hedeften sapmışsınız. Dolayısıyla matematik bizi hata yapmaktan alıkoyacak olan unsurları içeren bir bilim dalı.
Evet.
Onu bir anlayabilsek, onu hayatımıza bir aktarabilsek sorunlarımız çözülecektir.
Ben onun için zaten matematik ne işe yarar sorusunu onun için sordum. Yani biraz da yani öğrendiğimiz şeyin mantığını anlayabilmek. Belki de problem orada mı hocam? Bilmiyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Şimdi ben şimdi derste şunu vurguluyorum. Çünkü şu var. Hayata bakmayan bir bilim dalı sadece şudur. Hamallıktır. Aynen
evet.
Taşıma gibidir.
Evet.
Biz lisede gördük. Hayır, siz de gördünüz. Edebiyatta bir şey vardı. Sanat akımı var diyoruz ya.
Evet.
Sanat içindir veya sanat toplum içindir.
Evet.
Sanat toplum içindir. O halde matematik niçindir? Matematik için asla değildir. Çünkü matematiğe ihtiyacı yok zaten.
Evet.
Matematik toplum için, bizim için. Zaten soruyorlar, soruyorlardır öğrenciler, soruyormuş öyle şey olarak. Hocasına soruyormuş, hocam matematik ne işe yarar?
Evet.
Ya her işe yarar, her işe yarıyor. Ya hocam birkaç örnek verseniz, ya her işe yarar dedik ya. Yani ondan sonra ya basit bir tane örnek ver. Hocam işte bak ben maaş almama yarıyor ya.
Evet.
Dolayısıyla matematiği hesaba kitaba boğuyoruz, aritmetiğe boğuyoruz, çarpma toplamadan ibaret zannediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda da bir şey kazandırmıyor. Matematik mantığını iyi kullanan insandır. O yüzden alimler, birkaç alim, çok alimler kapılarını, girişlerine matematik bilmeyen giremez. Burada şunu sorgulamıyor, çarpma toplama bilmeyen değil. Hayır, bunlar farklı şeyler. Biz matematiği aritmetiğe, yani çarpma toplamaya göre ona sıkıştırırsak, amacının dışında ona haksızlık etmiş oluruz. Matematik mantığını iyi kullanandır.
Mesela bu tespitiniz çok önemli hocam. Mantığı iyi kullanmak. Şöyle deniyor bizim çocuklarımızdaki bu sınavlarda, yani sentez yeterli değil. Çocuklar muhakeme edemiyorlar diyorlar. Yani bir büyük cümlenin mesela tahlilini yapmakta, analizini yapmakta zorlanıyor. Belki de bu matematik bilgisiyle de alakalı bir şey değil mi hocam?
Mutlaka matematiği bilen, matematikte başarılı olan her alanda başarılı olur diyorlar. Yani evet. Bu alanda başarılı olur. Matematiği bilen kişi başarılı oluyor. Şimdi örnek vereyim. Şimdi tıp fakültesini kazanabilmesi için bir öğrencinin matematiği yani full diyelim. Yani
evet.
Tamamıyla yapması gerekir.
Evet.
Ama bakın, ama tıp fakültesinin matematik dersi yok ki.
Değil mi? Evet.
Tıp fakültesinin matematik dersi yok.
Mesela hukuk fakültesini kazanmak için de matematik gerekiyor değil mi hocam?
Tabii matematik gerekiyor. Hukuk fakültesinde bakın o matematik gerçekten gerekli çünkü mantığını en iyi kullanacak olan hukukçular olacak.
Evet.
Çünkü kıyas yapıyorlar. Kanun maddesi açık. Bakın evet. Bizde de var sayın hocam, matematikte de var teoremler.
Evet.
Kanundur onlar.
Evet.
Bakın biz şöyle diyoruz, bir sorun çözeceksek şu teoreme göre bu sorun şöyle çözülür. Kimse itiraz etmiyor. Ya teorem doğru mu, şey yanlış mı, doğru? Hayır teorem kesindir, kesin doğrudur. Ha öyle mi diyoruz? Çözümünün doğru olduğunu kabul ediyoruz. Hukukta da aynı. Hukukta da bir karar verince kanun maddesi açık. Buna göre bu suçun cezası şudur. Bakın.
Evet.
Ama hukukta o kanunlar, kurallar insanların koyduğu kural olduğu için sana göre, bana göre olabiliyor. Dolayısıyla hukukta avukat tutmak şarttır.
Evet.
Kanun maddesi açık. Niye avukat tutuyorum ki?
Değil mi? Evet.
Açık. Ama matematik gibi 2 kere 2 4 değil. Çünkü niye? Matematikte onları biz yapmadık. O Allah'ın kanunudur. Allah bize keşfettirdi, buldurdu. Ama hukuk öyle değil. Kendimiz yazdık. Dolayısıyla yazdığımız şeyin savunucusunu, ya onu iyi anlayan avukat olur, iyi yorumlayan olur, ondan şöyle bir sonuç çıkarabilir. Dolayısıyla avukat tutmak zorunda kalıyoruz. Ama o kanunlarımız gerçekten matematik gibi olsa kimse itiraz edemez. 2 kere 2, 4 her ülkede geçerlidir. Hiç kimse itiraz etmiyor. Çünkü Allah'ın bir ayetidir ve kanunudur.
Şimdi evet, hocam aynen. Mesela bu kodlamalardan bahsediliyor. Yani yeni dönem kodlama dönemidir. Çocuklarımızın kodlama bilimine, bilgisine ulaşması gerekiyor. Kodlamak için de sentezlemek gerekiyor. Yani bütününü kavramak gerekiyor deniyor. Sanıyorum ki orada da matematik çok temel bir rol ifa ediyor.
Kesinlikle Sayın Hocam, kesinlikle. Kodlamada da yine matematiği bir bütün olarak, hayatını aksettirme olarak görmesi gerekir. Şimdi ben şeyden de bahsetseydim hocam.
Lütfen.
Byte'dan da, abide'den de bahsedeyim.
Ha, lütfen, lütfen.
Ondan da bahsedeyim. Daha sonra şeyden de, bu PASI direktörü Andres'in bir röportajı olmuş.
Evet, yani, evet.
Onu paylaşalım.
Ha, lütfen.
Esasında onun, o beyefendinin tespitleri gerçekten bizi çok çok iyi analiz ettirmemizi sağladı.
Ben de zaten soruları biraz onların getirdiği tahlillerden, analizlerden yola çıkarak oluşturmaya çalışıyorum.
Şimdi şöyle bir şey oluyor. Onları okudukça diyorum ya, bizi ne kadar iyi tanıyorlar.
Değil mi?
Yani müthiş tanıyor. Evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Kendi içimizdeki, birbirimizdeki sorunları göremiyoruz ama o dışarıdan çok güzel analiz ediyor.
Evet.
Çok güzel tespit ediyor ve onları önemsemek lazım. Dolayısıyla onları ileride biraz sonra size izah edeceğim inşallah.
Ha, lütfen.
Evet, şimdi abide gerçekten şöyle diyelim. Abide kısa adı olarak akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirmesi. Kısa adı olarak sunulmuş. 3 Haziran 2015 tarihinde Ankara'da tesadüf olarak seçen 26 okulda yaklaşık 5000 öğrenciyle gerçekleştirilmiş bir sınav. Ve burada fen bilimleri, Türkçe ve matematik olmak üzere 3 ayrı alanda öğrencilerin başarılarını ve bu alandaki çalışmaları hakkında sonuç verecek şekilde sınavlar yapılmıştır Sayın Hocam.
Evet.
Dolayısıyla matematikteki durum yine PISA veya TIMSS'deki sonuçlarda örtüşüyor diyorlar. Öyle
evet.
Gerçekten de öyle.
Evet.
Bir şey yok. Yani evet. Buradan şunu çıkarabiliriz. Demek bizim uyguladığımız testler, diğerlerinin uyguladığı testler aynı, objektif.
Evet.
Yani yanlı olmadığı anlamına çıkıyor. Şimdi matematikte başarılı.
Orada asıl şey şu oldu hocam. Şimdi yani medyaya yansıyan tartışma. Yani sanki PISA yanlı davranıyor, yanlı davranıyor. Halbuki bizim içeride yaptığımız değerlendirmede de aynı sonuçlar çıktı. O zaman yani buna bakmak lazım. Yani PISA'nın çıkardığı sonuçlara da, ABD'nin çıkardığı sonuçlara da bizim eğitim sistemimiz hakkında bir fotoğraf veriyor. Bunu dikkatle değerlendirmek lazım gibi bir yansıması oldu medyaya.
Evet.
Doğru.
Şimdi dolayısıyla biz de artık dışarıdaki gibi ölçme değerlendirmemizi objektif olarak yapabiliyoruz. Yani bizde evet. Bu güç var.
Tabii, çok var. Güzel. O evet.
Evet. Şimdi matematik başarısını etkileyen unsurları ABD yaptığı çalışmada şunları ortaya çıkarmış. Yani güzel tespitleri var. Yani matematikte başarıyı etkileyen unsurlar nelerdir?
Neler hocam?
Evet. Bunu 3 ana sınıfa ayırmış. Bir, öğrenciden kaynaklanan, öğrenciye etkileyen özellikler diyor. Öğretmen özellikleri var.
Evet.
Üçüncüsü olarak da okul özellikleri diye 3 sınıfa ayırmış sonuçları.
Evet.
Öğrencinin, bakın, matematik başarısını etkileyen öğrenci özellikleri nelerdir? Neyi etkiliyormuş öğrenciyi? Anne eğitim düzeyi. Yani bu
aile ortamı yani.
Tabii anne eğitim düzeyi.
Evet.
Şimdi burada araştırma yapılmış. Anne eğitim düzeyi mesela %43.6'sı, yani okuyan öğrencilerin %43.6'sının annesi ilkokul mezunu.
Evet.
İlkokul mezunu. %43'ü, yani yarı yarıyasa.
Evet.
Yarı yarı ilkokul mezunu. Doktora mezunu ise 0.2, yüksek lisans 0.7, lisans mezunu 4.9.
Evet.
Dolayısıyla düşüyor. Annenin eğitim seviyesinin yüksek olması öğrencinin başarısını artırıyor. Şöyle düşünelim. Yani bu bir genelleme değildir ama anne babası öğretmen olan, eğitimci olan çocukların da eğitimci olduğu, başarılı olduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
Tabii bu bir genelleme değil. Çünkü bazen görüyoruz anne babası, yani kişileri aşağılamak gibi düşünmemek lazım. Yani inşaat işçisi çocuğu tıp kazanıyor. Olur.
Evet.
Yani olur bunlar, bunlar olur. Ama genel eğilim, genelde ne olarak bakıyorlar? Yani ailenin eğitim seviyesinin yüksek olması çocuğun eğitim almasında kolaylık sağlar.
Çünkü yani şöyle bir şey, aile eğitimi etkiliyor.
Eksiliyor.
Evet, kesin olan bir şey, aile eğitimi etkiliyor. Anne, baba vesaire eğitimi etkiliyor.
Etkiliyor.
Evet.
Ondan sonra sosyoekonomik düzeyi var, eğitim hedefi var. Bunlar düşüren unsurlar. Evde kitap sayısı, bunlar da çok önemli olarak bakıyorlar.
Evet,
evet. Evdeki kitap sayısıyla alakalı, kitap sayısı gerçekten kütüphane kitap olarak yeterli ise öğrencinin bu eğitimde katkısı olduğunu, başarısını artırdığı gözlemlenmiş.
Evet.
Yetiştirme kursları var, onlar olabilir. Okula yönelik tutum, aile ilgi ve aile baskısı de burada var Sayın Hocam.
Evet, evet.
Okuldaki akran zorbalığı.
Evet.
Çok belki de bakın bunu pek görmezden geliyoruz. Çünkü biz çocuğu sadece sınıfta hocayla arasındaki ilişkiyle anlıyoruz. Ama hayır, öğrenciyi gerçek benliğini ortaya koyan kendi akranıyla arasındaki olan ilişkilerdir.
Evet.
Bu da akran zorbalığı, yani baskı unsuru oluşturmaları. Bu da öğrencinin başarısını düşürdüğünü ortaya koymuşlar. Öğrenci ödev verme sıklığı, öğrenci ödev vermeli, ödev harcadığı süreler, bunlar da başarıyı, matematik başarıyı etkileyen unsurlar. Matematik dersine verilen değer.
Evet.
Öğretmenin bizdeki eğitim düzeyi. Şimdi eğitim düzeyi diyoruz ama yani öğretmen zaten öğretmenliği bitirdi ama nedir? Kendini yetiştirme unsuru olarak bakıyoruz. Evet, ondan sonra öğretmenin genel çalışma süresi.
Öğretmenler sizden mi yetişiyor hocam? Yani sizin...
Evet, daha ona da geleceğiz. Biz yetiştiriyoruz. Biz yetiştiriyoruz.
Evet
ama
hocam.
Onu göreceğiz.
Evet.
Öğretmenlerin çalışma süreleri, okuldaki çalışma süreleri, genelde çalışma süresi bayağı uzun. Dolayısıyla öğretmenler öğrencilere yeteri kadar zaman ayıramıyorlar. Öğretmenin eğitim düzeyi kıdemin birlikte ele alınması. Yani öğrencinin, hocanın kıdemi arttıkça eğitimdeki performansı belki düşüyor gibi gözükür ama artıyor. Çünkü kalitesi artıyordu.
Tecrübe artıyor.
Tecrübe arttığı için öğrencilere daha faydalı olduğu gözlemleniyor. Öğretmenin mesleki gelişim, etkinliklerine katılım durumu. Yani bu da önemli olarak nitelendiriliyor. Mesleki gelişime katılması, hocanın aktif olması, kendini güncellemesi gerektiğini ortaya koyduğundan dolayı önemsenen bir durum. Mesleki yeterlik algısındaki mesleki doyum ne aşamada? Evet. Öğretmenlerin girmiş olduğu derslere ilişkin görüşleri nelerdir? Bir sıkıntılar var mı? Dertleri, tasaları var mı bu konuda? Öğretmenlerin ödev verme sıklığı, ödevlerle ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunma durumlarında değerlendirmesi gerekiyor. Geliyoruz okul özelliklerine. Okulun özelliklerinin matematikteki başarıya etkisi nelerdir? Okul türü genelde nedir? Ortaokullar, İmam Hatip ortaokulları, yatılı bölge okulları. Burada başarıyı düşük gösteren en büyük unsur yatılı bölge okullarıymış. Genelde şöyle sıralama yapılıyor. Fen liseleri, ondan sonra Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, daha sonra meslek liseleri ve en sonunda yatılı bölge ortaokulları seviyeyi düşürüyormuş. 8. sınıf ortalamasını da düşüren unsur da bu yatılı YBO'lar diyoruz ya.
Evet, onlar... evet. Aslında önemli bir proje olarak yapıldı ama maalesef içi doldurulamadı sanıyorum, değil mi hocam?
Gerçekten.
Evet, evet.
Bitti diyorum. Yani o gençler, bakın o eğitim imkanı bulamayan gençlere biz, yani devletin çok güzel bir projeleri var. Yani dört dörtlük yerlerde barındırıyor.
Gittim hocam. Ben mesela Doğu Güneydoğu'da o tür okullarda, yani onların çok güzel sosyal imkanları var. Konferans salonları vesaire, oralarda konferanslarım oldu. Yani çok büyük yatırım ama içi yeterince doldurulamıyor maalesef.
Doldurulamadı.
Evet.
Doldurulamadı, o ihmal edildi.
Evet.
Ya bu da bilmiyorum ya, politikamız yanlış veya denetleme sistemimizi iyi yapamadık. Veya işte hoca
insan unsurumuz sanıyorum hocam. Yani eğitimi hani bir sevda haline getiren insanlara ihtiyaç var herhalde, değil mi?
Evet. Zaten şu var. Şimdi öğretmen olduk diyelim. En rahat yer neresiyse orayı tercih etmeye başlıyoruz.
Evet.
En rahat yer. Sen öğretmen değilsin. Sen başka bir şey arıyorsun. Sen tatil mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Neyse, ona zaten geleceğiz,
evet,
hocam.
Evet.
Dolayısıyla okuldaki okul unsuru, kütüphane olup olmaması, kütüphane durumu, okulun bulunduğu yer, konum itibariyle bunlar etkileyen unsurlar. Okulun
peki yükü, hocam, yani biraz evet, süremiz ilerledi. Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden? Yani bizim hakikaten, ben hep şöyle söylüyorum, 18 milyon ilk ve orta öğretime giden çocuğumuz var. Yani evet, bu yani bir doğru bir şey yaptığınızda 18 milyon çoğalıyor bu. Yanlış eksik yaptığınızda 18 milyon yanlış çoğalıyor. Yani
evet,
matematik bu kadar hayati bir ders. Biz buradaki başarıyı nasıl artıracağız? Sizin bu uygulamalı diye gördüm. Uygulamalı matematik.
Evet.
Yani uygulamalı ne demek? Biz yani oradan başlayarak böyle bu işten nasıl çıkacağız? Oranı hani 49 ülke arasında ya da işte 180 ülke arasında yukarılara nasıl çıkacağız? O konudaki evet, değerlendirmelerinizi almak isterim.
Şimdi hocam, bunu tespit etmek için, ortaya çıkarmak için bu PISA direktörü Andreas'in bazı sorulara verdiği cevaplar var. Bu cevaplar, bakın, bu sorunuza cevap teşkil edecek şekilde izah
evet,
ediyor. Bu
lütfen,
sorunlar nasıl çözülecek?
Evet.
Şimdi bazıları ve bu bir araştırma sonucu. Evet, sormuşlar, demişler ki başarılı eğitimin anahtarı nedir? PISA direktörü şöyle demiş: her çocuğun öğrenebileceğine güvenmek.
Evet.
Bakın.
Yani çocukları baştan ıskartaya çıkarmamak lazım.
Maalesef. Bu sayın hocam, bu üniversitede de var. Bir öğrenciye hiçbir öğretmen veya hoca senden hiçbir şey olmaz, senden adam olmaz kelimesini asla kullanamaz.
Evet.
Asla. Yani bunu dediği an o öğretmen değildir. Karşı taraftaki bir insandır. İnsan ise eşrefi mahlukattır. Sen ona nasıl değersiz dersin?
Evet.
Yani şunu yapabilirsin, pazardan elma seçebilirsin. Bakın ya, bu çürük dersin, atarsın. Tamam. Ama bir insan da. Öncelikle her çocuğun öğrenebileceğine güvenmek gerekir. Bakın, bu kim diyor? Andreas diyor ya. Bunu kim dememiz lazım sayın hocam? Bizlerin demesi lazım.
Evet.
Mesele devam etmiş. Mesele, bazı öğrencilerin daha yetenekli görülüyor. Yani bazı öğrenciler daha yetenekli görülüyor. Ama en iyi eğitim sistemleri her öğrencisini başarıya götürenlerdir.
Evet.
Bir diğer mesele de şu diyor: eğitimin genel başarısı asla öğretmenlerin başarısından fazla olamaz. Yani öğretmenlerini geçemez. Yani öğretmenler ne kadar iyiyse sistem de o kadar iyi olur.
Evet.
Sorunu nereye dayandırdı sayın hocam?
Öğretmene dayandırdı. Evet.
Öğretmenin bakışına.
Evet.
Zaten bir sorunumuz var. Ben de diyorum, baştan da söylüyorum, önceden de defalarca söyledim. Eğitim, eğitimciler için şarttır. Eğitimciler için şart, bizler için şart. Biz eğitimi yapınca öğrenciler, önce kendimiz için eğitimi uygulayacağız, daha sonra öğrencilere. Evet, ondan sonra şöyle devam etmiş: önemli olan diyor, en yetenekli kişileri öğretmen olmaya çekmek diyor.
Evet.
En yetenekli evet, kişileri öğretmen olmaya çekmek. Biz ise ne yapıyoruz? En yetenekleri nereye gönderiyoruz? Belli.
İşte, evet.
Evet. Tabii bunu ne yapın? Desteklenmesi lazım. Çünkü başarılı bir kişi niye gideyim oraya öğretmen olayım ki diyor. Onu cezbedici, cazip hale getirmeyi bizim büyüklerimiz ve idarecilerimizin ön ayak olması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, üçüncü önemli nokta da şöyle izah ediyor: yetenekli öğretmenleri en zor koşuldaki okullara vermek.
Evet.
Bu da çok önemli. Bak, yetenekli diyoruz ya, yetenekli. Hemen nereye şey yapıyor? Evet, seni şehre alalım, şehre gel. Niye?
Şehre, İstanbul'a, şehirde. Ankara'ya, evet.
Tabii, merkeze alalım. Niye alasın? Orada zaten bir sürü öğretmen var. O öğretmene ihtiyaç yok ki. Öğretmenin, yani köy yerindeki, yani öğretmen olmayan okullarda öğretmene ihtiyaç var. Da kaliteli öğretmen olaya.
Evet.
Diyor ki işte, en yetenekli öğretmeni en zor koşuldaki okullara vermek lazım diye. Yani
evet,
YGO'lara vermek lazım diye.
Evet.
Biz ise
evet,
ne yapıyoruz? Yani yeni mezun olmuş, onları ver oraya. Çünkü onlar dayanıyor. Ondan sonra onlar belli bir süre dayandıktan sonra gidiyor, başkası geliyor. Dolayısıyla başarıyı da sağlayabiliyor muyuz? Sağlayamıyoruz.
Evet.
Evet. Şöyle demiş Sayın Hocam, devam ediyor. Çin lütfen, bunu çok iyi başarıyordu. Bak, Çin'den de örnek veriyor.
Evet.
Dezavantajlı kesimden geliyorsanız hayatınızda tek bir şans var. Dezavantajlı, yani sıkıntılı bir şeyden geliyorsanız.
Yani ekonomik, yani, sosyal, dezavantajlı ortamlardan geliyorsanız.
Geliyorsanız,
evet,
tek bir şansınız var diyor. Şansın bir, iyi eğitim almak.
Evet, evet, evet.
Günümüzün, bakın, sokakta gençler arttı, çocuklar arttı, sayısı arttı.
Evet.
Bunların, evet, o tek şansı kullanılamamalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla nedir?
Yani eğitim almak. Onların, yani diyelim ki anne babası düşük gelirli bir genç diyelim. Evet, onun tek, evet, çıkış yolu eğitimdir diyor. Yani o iyi eğitim alırsa annesinin babasının şartlarının üstüne çıkabilir. Yoksa
çıkar.
Hani işçisin sen, işçi kal olur yani. Evet.
Gerçi işçi kalsa gene ne iyi. Çünkü o da bir işi var demektir.
Doğru, doğru. Bir de işsiz kalmak var. Doğru
çok,
hocam.
Çok kötü, çok kötü. Doğru, o, evet. Zaten kişinin yapacak işi olmadığı zaman kendine iş çıkarır. Onun da ne, kendine en büyük zararı olur. O da zarar. O da bir iş yapıyor zaten. Kendini mahvetmeyle uğraşıyor. O da iş. Dolayısıyla
evet, evet,
onu,
evet,
hallediyor.
Evet.
Evet, bir de eğitimdeki bizim değişim var ya Sayın Hocam, yani milli eğitim sistemi habire değişti.
Evet, evet.
Evet, onu da sormuşlar. O da demiş ki dünya değişiyor. Tabii ki eğitim sisteminde her zaman değişiklikler yapılabilir. Ama devamlılık ve tutarlılık çok önemlidir diyor.
Evet.
Şimdi bizdeki eğitim sistemi değişikliklere bakın.
Yapmaz
birbirini,
mı? Yapmaz.
Birbirini feshediyor, feshediyor.
Evet.
Devamlılık, evet, bak, devamlılık ve tutarlılık çok önemli diyor. Biz bir fes ediyoruz. Yani hükmünü kaldırıyoruz, yeni bir şey koyuyoruz. Hükmünü kaldırıyor, yeni bir şey. Yani süreklilik yok.
Evet.
Önemli bir şey diyor. Öğretmenlere her gün yeni bir şey anlatırsanız bir gün hiçbir şeye inanmaz hale gelir diyor.
Evet.
Onlar da şaşırıyorlar. Öğretmenlerimiz de şaşırıyor. Ya Allah Allah diyor. Bu uygulayın. Şimdi ne geldi, değişti. Yeni bir şey anlatırsanız diyor, hiçbir şeye inanmaz hale gelir. Artık o yüzden diyorlar ya, ya eğitim sisteminden bir şey olmaz diyoruz. Hemen peşin hükümlü karar vermeye başlıyoruz.
Bu defa güven sarsılıyor değil mi hocam?
Evet, evet.
Yani güven, iyi bir şey yapılabilire olan güven sarsılıyor.
Sarsılık sarsılıyor, gidiyor.
Evet.
Evet, şimdi de şöyle soru sormuşlar. PISA sonucuna göre Türkiye 72 ülke arasında 50. olmuş. Yani burada diyor Türkiye eğitiminin genel performansı sizce nasıl, soruyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Türkiye öğrencilerine verilen herhangi veya hangi görevlerde daha iyi, hangilerinde kötü olduğuna baktığımızda bir şey dikkat çekiyor.
Evet.
Öğrendikleri bilgiyi, evet, yeniden üretme görevi, yani bir şeyi ezberlemek ve onu kağıda dökmek görevi verildiğinde çok iyi notlar alıyorlar. Başarı %100 diyor neredeyse.
Yani bilgiyi öğrettiniz, geri veriyor onu. Fakat
şöyle diyor. Ezberleme ve kağıda dökme. Ezberleme, evet, özellikle ezberlemenin üzerine duruyor. Ezberleme ve onu kağıda dökme görevi verildiğinde çok iyi notlar alıyor.
Evet.
Yani ezberli soruyorsun, takır takır cevaplandırıyor.
Evet.
Müthiş. Burada müthiş diyor. Fakat ellerindeki bilgiyi yaratıcı bir şekilde uygulamaları istendiğinde zorlanıyorlar. O bilgiyi hayata aktar, onu kullanarak ortaya bir şey çıkar, maalesef burada başarısız oluyoruz. Çelişki şu.
İşte matematik bu mu diyeceksiniz hocam?
Çelişki şu.
Evet.
Şu, Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada daha önemsiz.
Allah'ım.
Önceden gerçekten, evet, iyiydi diyor.
Evet.
Çünkü niye? O öğrenme müthişti. Şimdi dünyada daha da önemsiz. Şimdi burada ben bir örnek vereyim Sayın Hocam. Biz üniversitemiz YÖS sınavı yapıyor. Yani,
evet,
yurt dışındaki öğrencileri Türkiye'deki mesela bizim üniversitedeki bölümlere girmesi için aynen üniversite sınavı gibi sınav yapıyoruz.
Evet.
Tabii biz oradaki öğrenciler, yurt dışındaki öğrencilere biraz kurs verelim dedik. Yani bu sınava,
evet,
hazırlık bazında dersler, matematik dersi anlatmaya başladık. Bazı şeyleri veriyoruz, bilmiyor musun? Yok hocam, biz bunu bilmiyoruz. Ya ama bizim öğrenciler hepsi bilir. Hocam,
evet,
bizde ezberleme yok diyor.
Evet.
Biz de hoca onları bize verir, biz onları kullanırız. Kullanmayı,
evet,
öğreniyoruz. Biz ise her şeyi ezberletiyoruz. Neredeyse bu da örnekte veriliyorlar ya. İşte logaritmik cetveli dahi ezberletiyorlar.
Evet.
Ya hayır. Artık ezberleme işi önceden gerçekten gidiyordu. Şimdi diyor gitmiyor. Önemsiz diyor. Yani bana
yani kitap serbest mesela. Evet, sınavda evet, kitap serbest. Sen problem çözsün. Evet.
Ezberli ortadan kaldırmamız lazım. Öğrenciler o zaman hafızalarına kaydediyor. Kayıt biz de bir soruyoruz, o kayıtları çıkarıyor. Bu iş değil ki. Evet. Onu nasıl kullanıyorsun? Bilimi nasıl kullanacaksın? O size öğrettiğimiz o bilgiyi nasıl hayata aktaracaksın? Nasıl kullanacaksın? Onu sormak lazım diyor. Dolayısıyla şöyle de diyor, Türkiye PISA skorlarında geriye düşüyor. Evet.
Nasıl çıkacağız hocam bunun içinden? Yani bu mesela ezbercilikten nasıl çıkacağız? Matematik tam da bu aslında. Yani bu muhakeme kabiliyetini geliştirmek için matematik lazım. Nasıl yapacağız? Tabii. Şöyle kısaca toparlarsanız onu da.
Şimdi birkaç şey daha vardı. Onları da verseydim. Şimdi şöyle
özetle,
diyor.
Özetle lütfen.
Özetle ben hızlı bir şekilde geçeyim, ondan sonra sizin sorunuza cevap vereyim.
Lütfen.
Evet, öğretmene ders kitabı verdirmek, öğrencilerden kitabı ezberlemesini istemek artık işe yaramıyor. Matematik gibi düşünmelerini sağlamalısınız. Evet. Bir örnek vermeye çalışıyor. Bak, sorunuza cevap olarak bir örnek veriyor. Fonksiyonlar sadece denklem ve formül demek değil. Mesela Ebola hastalığı dünyada nasıl ve hangi hızla yayıldı? Bu da bir fonksiyondur.
Evet.
Yani fonksiyonu bu şekilde anlatın diyor.
Evet.
Yani hayatınızdan örnekler vererek anlatın. Çok matematiği güzel. Matematik için anlatmayın diyor.
Evet.
Matematiği yani hayatınızdaki bir şeyle özdeşleştirin. Çocuk hem matematiğin ne işe yaradığını kullansın hem de hayattan bilgisi olsun. Mesela Ebola hastalığı diyor, dünyada nasıl yayıldı? Hangi hızla yayıldı? Bunu hesaplamak için üstel fonksiyona ihtiyacınız vardır. Üstel fonksiyona ihtiyaç var diyor.
Evet.
Dolayısıyla üstel fonksiyonun ne işe yaradığını görüyor çocuk.
Evet.
Sorunun nedeninin ve doğasını anlamak formül ezberlemekten daha önemlidir diyor.
Hayatla sorunun iç içe nedeni. Bir matematik.
Tabii.
Evet.
Tabii. Çünkü matematik hayat için gönderildi bize. Yoksa matematik için değil, hayatımızda uygulamak için gönderildi. Evet. Konuştuğumuz şöyle söyleyebilirim hocam. Bir deneyin sonuçlarını öğreteceğinize diyor. Öğrencilere bir deney tasarlatabilirsiniz.
Evet.
Deneyin sonuçlarını öğreteceğinize, deneylere, öğrencilere bir deney tasarlatabilirsiniz. Çocukların yaratıcı, risk alan bireyler olmasını istiyorsanız hata yapmalarını göze almalısınız.
Evet.
Altını çizmek istiyorum diyor. Geleceğin öğretmeni daha az eğitmen, daha çok akıl hocası olacak diyor.
Evet, evet. Çok
daha
güzel.
Az eğitmen, daha çok akıl hocası olacak diyor.
Evet.
Evet.
Hocam,
matematiğin...
evet. Son şeylerinizi alayım hocam lütfen. Evet.
Biraz daha. Türk öğrencileri gayet iyi diyor.
Evet.
Ama internetten de bulacağınız bu bilgilere sahip olmanın anlamı ne ki diyor.
Evet.
Bakın, yine bize vurguluyor. Diyor ki, ya bunlar siz niye öğretiyorsunuz? Bunlar zaten internette var.
Var.
Niye çocuğun zihnini bununla meşgul
dolduruyorsunuz, evet, yüklüyorsunuz. Evet.
Türkiye'de diyor pek çok öğrenci yaşıyor. Korku hissediyorsanız beyniniz bilgiyi kabul etmiyor. Korkuyorsanız beyniniz bilgiyi kabul etmiyor. Hapsediyor, bloke yapıyor. Tek yol matematiğin derin anlamını öğretmek. Her gün yeni bir formül ezberlemek zorunda kalırsanız tabii ki matematiğin gerçekten ne olduğunu anlayamazsınız. Türkiye'de matematik zor değil. Korkunun nedeni öğrencilerin temelinin olmaması.
Evet.
Öğretmenlere daha fazla fırsat verin. Meslektaşlarını gözlemlesinler. Birlikte çalışsınlar. En iyi skorları alan Şangay'daki öğretmenler Türkiye'deki meslektaşlarına kıyasla daha az öğretiyorlar.
Evet.
Zamanlarının çoğunda yeni eğitim teknikleri geliştiriyorlar. İyi öğretmenler araştırmacıdır. Sadece ders kitabında ne yazıyorsa onu öğretmezler. Hükümet öğretmenliği hem finansal hem de entelektüel açıdan çekici kılmalı diyor.
Her şeyi söylemiş hocam.
Ya bak, çözümleri söylüyor. Sayın
evet,
hocam.
Evet, her
matematik
şeyi söylüyor.
Gerekli çözümleri söylüyor. Ebeveynler evet. Çocuklarına özgüven aşılamalı. Öğretmenleri desteklemelidir. Bak,
evet.
Bu çok önemli hocam. Ebeveynler çocuklarına özgüven aşılamalı, öğretmenleri desteklemeli. Gidip öğretmeni fırçalamamalı veliler.
Evet.
Çocuğuma niye böyle dedi fırça atıyor. Ya öğretmenleri desteklemeli Allah aşkına. Bir şey yapıyorsa mutlaka çocuğunuzun hayrınadır, faydasınadır. Öğrencilere gelince hata yapmaktan, öğrencilere gelince hata yapmaktan, yeni fikirlerden korkmamalıdır. Sınavlara daha az, hayata daha çok kafa yorun diyor.
Evet.
Sınavlara daha az, hayata daha çok kafa yorun diyor ya.
Evet.
Hocam çok şeyler söylüyor.
Dışarıdan bakınca da demek ki pek çok şey doğru gözlemlenebiliyor doğru hocam. Evet.
Evet. Şimdi bir de şu var hocam. Şimdi şeyle alakalı. Şimdi lise var ya, çocuklar
evet.
işte hangi okula gidecek, bilmem
evet,
ne olacak.
Evet.
Bu konuda da bir şeyler söylüyor. Düşük gelirli, bak diyor ki, yani liseye geçiş sisteminde var ya bizim
kapsiyonu
yerine, öğrencilerin neredeyse %90'ı mahallelerindeki okula gidecek. Okullar arasında eğitim kalitesi farkı var.
Evet.
Bu eşitsizlik yaratmaz mı diye soruyor.
Evet.
Şöyle cevaplandırıyor. Aslında mahalle okulu sistemi prensipte çok iyi işleyebilir.
Evet.
Ama böyle bir sistem getiriyorsanız en iyi öğretmenler için dezavantajlı okulları cazip kılma konusundaki çabanızı ikiye katlamanız gerekir. Bu olmazsa eşitsizliği artırırsınız. Çünkü düşük gelirli öğrenciler mahallelerindeki okullara sıkışır kalır.
Ya,
bunun en örnek de vermiş. Bunun en kötü örneği ABD, Amerika Birleşik Devletleri'nde okulların eğitim kalitesi mahalleler arasında çok değişiyor. Şangay'da, Japonya'da çocuğunuzu hangi okula göndereceğiniz hiçbir önemi yoktur. Hükümetin taşıması gereken yük ebeveynlerin omuzuna binmemeli. Şimdi sorun bizde. Şimdi biz de düşünüyoruz %43'ü ilkokul mezunu. Hangi okul daha iyi? Hangi okul nasıl yapsın bu? Dolayısıyla buradaki sorunu kim çözecek diyor. Hükümetin taşıması gereken yük ebeveynlerin omuzuna binmemeli. Bu görev hükümetin görevidir. Eğer kaliteli okulu bulma görevini anne babalara yüklerseniz hep zengin ebeveynler daha iyi karar vereceklerdir. Çünkü daha fazla bilgi ve paraya sahipler. Bazı aileler kolayca taşınamayabilir. Yani yer değiştiremeyebilir. Bunun tek çözümü bütün okulların iyi eğitim vermesini sağlamak ve bu gerçekten de mümkündür diyor bakın.
O hocam, bize inanıyor bakın. Hocam çok teşekkür ederim. Süremizi doldurduk. Yani aslında bizim milli eğitim üzerine kafa yoranların o röportajı bir kere daha okuması lazım herhalde, değil mi hocam?
Evet, kesinlikle bir kere daha okuması lazım.
Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Yorduk
hocam.
Sizi böyle telefonla.
Çok
faydalı bilgiler ederim. Verdiniz. Sağ olun, var olun hocam. Hayırlı mesailer diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
Çok teşekkür ederim. Size de hayırlı görevler diliyorum sayın hocam. Görüşmek üzere.
Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, değerli dinleyiciler. 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nihat Altınışık hocayla matematiği konuştuk. Matematikle birlikte bütün eğitim sistemini konuştuk. Evet, matematik hayat içindir. Hayatı doğru anlamak içindir. Onun için matematiğe kafa yormamız lazım. Aileler olarak, öğretmenler olarak, bütün devlet olarak, çünkü hayatın bütününü kavramak ve yarını inşa etmek için gerçekten derin bir muhakemeye ihtiyaç var. O muhakeme de matematikle besleniyor. Bir başka eğitim konuşmaları programında buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim.